Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Uyanış serimize devam ediyoruz. Bu sohbet 58. sohbetimiz olacak inşallah. Bu defa size kısaca şükür ve nankörlüğü anlatacağım. Şükür, daha önce çok anlattığım için kısa keseceğim. Rabbimizin bizden istediği önemli kulluk görevlerinden bir tanesidir. Ayetlerinde sürekli ki belki 30'a yakın ayette size verdiğim nimetlere şükredesiniz. Yani o verdiğim nimetlerin bedelini ödeyesiniz diye ifadeleri yer alır. Evet, kısaca bunları arz edeceğim size. Şükür sözcüğü normal olarak literatüre yani vazında Arapların ilk bu sözcüğü icat etmelerinde hayvanın yediği besini verdiği süt ve semizliği ile belli etmesi demek. Yani onlar ne diyelim koyun, keçi, sığır, deve vesaireleri besliyorlar, tavukları besliyorlar. Onlardan da onun karşılığı et, süt, yumurta bekliyorlar. Evet, şükrün anlamı bu. Allah da işte aynen bunun gibi ben size çok nimet verdim, onun bedelini ödeyesiniz diyor. Literatürümüzde bir de teşekkür sözcüğü vardır. Teşekkür sözcüğü de şöyle söyleyeyim, bize biliyorsunuz bir iyilik yapıldığı zaman ona teşekkür ederiz deriz. Teşekkür sözcüğü de şükür kökünden aynen oradan gelir. Yalnız bunda bir anlam farkı vardır, onu söyleyeyim. O da yapılan iyiliğe karşı sürekli olarak bedel ödemeyi ifade eder. Yani sen birisine teşekkür ederim dediğin zaman, sen bana iyilik yaptın ama ben de sana sürekli olarak bu iyiliğin karşılığını ödeyeceğim demektir. Bunun babı öyledir. Yani sürekliliği ifade eder arka arkaya. Evet, şimdi Allah Kur'an'ında kendisine şükretmeyi, anaya babaya da şükretmeyi emreder. Bunu unutmayalım. Anaya babaya da. Anaya dediğimiz zaman tabii ki şu anda biz buna şunu da ekleyeceğiz. Kur'an'ın indiği dönemde ana baba aynı zamanda çocuklarının, anasının babasının olmasının ötesinde, artısında bir de ona öğretmen oluşu vardır, eğitmen oluşu vardır, usta oluşu vardır. O dönemde şimdiki gibi yani kurumlaşmış okullar veyahut da yani ustaların çırakları yetiştirdiği eğitim alanları yoktu. Onun için Kur'an'daki anaya babaya da şükret ifadesini unutmayalım. Öğretmenine, ustana da şükredeceksin anlamında alalım. Şimdi ne dedik? Şükürü verilen nimetlerin karşılığını nimet cinsinden ödeme Allah'a karşı. Bu ne ile olur? Diyelim Allah'ın verdiği nimetler ilimle ödersin, malla ödersin, zamanla ödersin. Bunların karşılığını mutlaka ne gerekiyorsa o şekilde ödersin. Ödemen gerekir. Öde diyor Cenab-ı Hak ve arkasından da tabii senin malında, zamanında, ilminde hani şeyler var ya ilimde eksikli olmuyor. Oralardan harcadığın şeyi korkma diyor Cenab-ı Hak. Ben onu ziyadesiyle sana iade edeceğim diyor. Artıracağım diyor. Bir verirsen diyor sana kat kat vereceğim diyor. Hasenede diyor hani bire 10 vereceğim diyor. İnfakta bire 700 vereceğim diyor. Daha da artırırım diyor. Ve yine İbrahim suresinde de hani Musa'nın ağzıyla yeminle ifade ediyor. Kasemle yani şükrederseniz ben size artıracağım diye de ifade ediyor. Heh, şimdi bunları bir kenara yazalım. Peki, şükretmeyen insanlar ne yapar? Bunun karşısı da nankörlüktür. Nankörlük. Hani Adem kıssasında anlatılır ya, hani alem, malın, mülkün, paranın pulun tadına vardığı zaman iş sipşilik yaptı denir ya. Biliyorsunuz ilk Adem örneğinde böyle yapılır. İnsanoğlu da fazla kazandığı zaman o da daima nankörlük yapar. Nasıl nankörlük yapar? Şimdi Şura suresinin 27. ayetinde unutmayın ve eğer Allah rızkı kullarına yaysaydı, döşeseydi, yani bol bol verseydi kesinlikle yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Şımarırlardı. Evet. Nankör adamlar şu şımarırlar. Ha, bu defa nankör ne demek? Onu da ben Türkçesinde açayım size. Nankör iki tane kelimeden oluşan, Farsçadan gelme bir sözcük. Nan ekmek demek, kör de bildiğiniz körlük demektir. Bunun anlamı ne? Dedim, Allah'ın verdiği nimetleri veyahut da bir kişinin yaptığı iyiliği görmezden gelme, takmama. Allah nimet veriyor ama verirse şey değil, onun nimet sahibini hiç hatırına getirmeme, umurunda olmama, görmezden gelmedim. Yani bunu Türkçe'de bir şey daha var. Bunu hani yediği kaba, çanağa bilmem ne yapan diye de bunu ifade edilir. Evet. Nankörlük de bu demek. Türkçesi bu. Onu da unutmayalım. Şimdi insan azar dedi. Nasıl azar? Bakın şimdi şey. Hümeze suresinde biliyorsunuz hümeze lümeze gruplarını Allah kınadıktan sonra o ki malı toplayıp malının gerçekten kendisini sonsuzlaştırdığını sanarak onu çoğaltan tekrar tekrar sayandır. Onun tuzağına bir düştü müydü? Evet. Yani bu kapitalizmin, yığmanın, biriktirmenin, nankörlüğün tadına vardığı zaman o insan devamlı ben dünyada ölmeyecekmişim gibi işte davranır. Kimseyi takmaz, etmez vesaire gider. Ama onun düşündüğü değil, o hutameye yani cehenneme gidecek demek. Alak suresinde ilk inen surede de zaten uyarı biliyorsunuz. Kesinlikle senin düşündüğü gibi değil. Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan kendisini yeterli gördüğünde kesinlikle azar. Buradaki tuğyan sözcüğü, azma sözcüğünü biz burada yani firavunlaşma, kanunu, nizamı hep kendisi yapar. Devletin koyduğunu, Allah'ın koyduğu kanunu, nizamı, belediyeleri, devletin kuralları. Hiçbirisine uymak istemez. Ve Tekasür suresinde biliyorsunuz çoğaltma yarışı, bu malı biriktirme, ölünceye kadar sizi oyaladı der. Arkasından da orada nedir? Evet, bu noktada yaşadığınız dünyayı cehenneme çevirdiniz der. İsterseniz bilimsel olarak da bunu araştırabilirsiniz der. Değerli dostlar, evet şunu şöyle yapacak olursak, onu söyleyeyim senden. Lüks ve gurur sahibini evet ne yapar? Kibire, gurura, tuğyana, insanı firavunlaştırmaya yöneltir. Karşı tarafı da haset ve kıskançlığa iter. Aç kesimi, alt üst meselesi olduğu zaman. Ondan sonra da Cenab-ı Hak bu kesimleri anlatırken bize bakın Nahl suresinin 112'sinde ve Allah bir kenti misal olarak verdi. Bu kent güvenli, huzurlu idi ve oraya her bir yerden rızık bol bol gelirdi. Ne var ki onlar Allah'ın nimetlerine karşı iyilik bilmezlik ettiler, nankörlük ettiler. Allah da onları yapıp ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini yani felaketini tattırıverdi. Evet, nankörlüğün sonu da felakettir. Bu neyle olur? Kullar eliyle olur. Yani Allah'tan da gelmez. Dedim ya kıskançlık artar. Sen gururlandıkça karşı tarafı da kıskançlığa itiyorsun. Bunu unutmayalım. Yani kıskançlığa itiyorsun. Ve böylece de arada kıyamet kopuyor. Nasıl kopuyor diyecek olursanız bakın Kur'an'ımızda bir Sebe ülkesinin şeyi var. Sebe halkı. Aynen buradaki şeyler hep onların başına gelmiştir. Yine Kalem suresinde bir bahçe sahipleri var. O da aynı şekilde oldu. Hatta Nuh kavminde, Lut kavminde, Ad kavminde, Semud kavmindeki olayların hepsi de nankör, şımarık insanların dünyayı cehenneme çevirmelerinin karşılığı olarak gösterilen tepkiyle onlar da mahvu perişan olmuştur. Sünnetullah budur ve bu böyle devam eder. Sünnetullah'ta da kesinlikle bir değişme olmaz. Hoşça kalın.